Ahlakını güzelleştirmeyenler, nefsini terbiye etmeyenler, intikam duygularından nefsini arındırmayanlar, toplumlarına örnek olamayacaklar ve toplum tarafından da benimsenmeyeceklerdir. Sadece Allah'ı dikkate almak, İnsanları dikkate almamak, insanların ne dediğine bakmamak, sadece Allah'ın ne dediğine bakmak, İhlas bundan başka bir şey midir?
İnnel hamdelillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم امين Kıymetli kardeşlerim, Fussilet suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah azze ve celle peygamberimize hitaben ve onun şahsında bütün ümmetine hitap ederek kötülüğü en güzel şekilde defet buyurmuş idi. Biz biliyoruz ki Kur'an İslami harekete yön veren bir kitaptır. Bu ayetler sadece iki insan arasında olabilecek olan münakaşalar hakkında gelmiş değil. Hem iki insan arasında olan münakaşalar hakkında gelmiş, hem de iki toplum arasında, bazen iki hareket arasında olabilecek olan olaylarla ilgili gelmiştir. Ve Allah Azze ve Celle hareketin kendi hareketi olduğunu, onun kendisi tarafından yönlendirildiğini bize göstermek istiyor. Hareketin her aşamasında Allah Azze ve Celle yön veriyor. Ey Resulüm şöyle davran, böyle davranma. Böylece herkes anlasın ki bu hareket Hazreti Muhammed'in kendi hareketi değil sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes anlasın ki o da Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği şekilde davranmakla mükelleftir. O da özgür değildir. İstediği şekilde sert davranamaz ya da istediği kadar yumuşak davranamaz. Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği istikametten gitmek zorunda. Onun dediği kadar sert, onun dediği kadar yumuşak olmak zorunda. Hareket Allah'a aittir. Din Allah'ındır ve bu dava onun davasıdır. O halde bu harekete yön verecek olan da odur. Ayetler Mekke'deki stratejiyi bize göstermektedir. Allah Azze ve Celle Mekke'de Müslümanlara nasıl bir strateji göstermiştir? Size bir kötülük yapıldığı zaman en güzel şekilde def edin. En güzel şekilde def etmek, eğer zillet olmayacaksa, korktuğunuzdan dolayı öyle davrandığınız düşünülmeyecekse gerçekten küfrün karşısında dimdik durduğunuz belli ise, fakat İslam ahlakı gereğince onlara misilleme yapmadığınızı herkes anlayacaksa, ya da bir kısım insanlar en azından bunu anlayabileceklerse, ona göre davranmak icap eder. Bir kötülükle karşılaşıldığı zaman ona güzel bir şekilde karşılık vermek, kötülüğe karşı iyilikle muamele etmekle olur. Kötülüğe karşılık iyilikle muamele etmek, kötülüğü en güzel şekilde def etmektir. Fakat bu her zaman mümkün olamayabilir. Hiç olmasa kötülüğe karşı kötülükle cevap vermemek, kötülüğe karşı bazen sabırlı olmak ve karşıdakinin anlamasını beklemek, ona güzel bir şekilde muamele edemese bile insan, hiç olmasa misillemede de bulunmaması, karşıdakinin anlamasını ve pişman olmasını sağlayabilir. Allah Azze ve Celle'nin harekete bu şekilde yön vermesi, hareketin birçok insan tarafından kabullenilmesini sağlamıştır. Yoksa her bir kötülüğe uğradıkları zaman hemen onlar da aynı şekilde misillemede bulunsaydılar, halk tarafından anlaşılamayacaklar ve reddedileceklerdi. Halk hiçbir zaman hak vermeyecekti. Sizin de onlardan farkınız yok diye düşüneceklerdi. Aradaki farkı göremeyeceklerdi. Onun için Allah Azze ve Celle halkın anlayabileceği kadar zulmün çoğalmasının beklenilmesi taraftarıdır. Halk anlayacak seviyeye gelmeli. Zulmün zulüm olduğunun, haksızların haksız olduğunun, nizamlarının bozuk bir nizam olduğunun anlaşılması için müminlerin sabırlı olması gerekmektedir. İşin içinde olanlar, işin göbeğinde olanlar bir günde anlarlarsa, işin içinde olmayanlar bir yılda zor anlarlar. İşin içinde olanlar bir yılda anlarlarsa, işin dışında olanlar 30 yılda zor anlarlar. Onun içindir ki İslami hareketin mensupları sabır göstermek zorundadırlar. Zalimlerin zalim olduğunun anlaşılabilmesi için, en aşağıdaki insanın bile anlayabilmesi için o sabrı göstermek zorundadırlar. Mazlum duruma düşünceye kadar sabretmek zorundadırlar. Bu sabrı gösterdikleri zaman büyük kitleler tarafından destek göreceklerdir. Aksi halde hemen misillemede bulunacak olurlarsa kitleler kendilerini anlamayacaktır. Ve hiçbir zaman onlara hak vermeyeceklerdir. Onlar size şöyle yaptı, siz de onlara böyle yaptınız. Ne farkınız var ki diye düşüneceklerdir. Onun için en aşağıdaki insanın bile hiç olmasa kısmen de olsa anlayabilmesi Müslümanların sabır göstermesiyle mümkündür. Allah Azze ve Celle bunu bildiği için harekete bu şekilde sabrı emretmektedir. Ancak bu sabrı gösterebilmek her adamın kârı değildir. Allah'tan bir lütufa ulaşmış olanlar, ancak onlar bu sabrı gösterebilirler. Daha evvel de ifade ettiğim gibi, Farzlara karşı sabrı gösterebilenlerin bir kısmı haramlara karşı sabrı gösteremezler. Bir kısmı da bunun tersine haramlara karşı sabrı gösterebilirken farzlara karşı sabrı gösteremezler. Bir kısmı da hem farzla hem harama karşı sabrı gösterebilirken musibetlere karşı sabrı gösteremezler. Kafirden bir musibet geldiği zaman hemen misillemede bulunmak isterler. Yahut bir kötü insandan, bir zalimden bir kötülük geldiği zaman hemen isyan ederler. Ya kaderlerine isyan ederler ya o insandan intikam alma yoluna giderler. Allah Azze ve Celle o yüzden buyuruyor ki ancak hazzı azim sahipleri, bahtiyar olanlar, Allah'ın özel olarak sabır verdiği kulları, büyük bir sabır örneği gösterebilecek kadar olgunlaşmış olanlar, ancak onlar bu gibi durumlarda sabır göstermeyi başarabilirler. Şeytan onlara gelecek tam o anda. Onlar sabır göstermek istedikleri anda şeytan onlara yaklaşacak ve onlara diyecek ki siz eğer sabır gösterecek olursanız size korktu derler. Korktu denilmesin istemiyorsanız haydi onlara misillemede bulunun. İşte zaten sabır da odur. Elinizde intikam alabilecek bir güç olduğu halde intikam almaktan vazgeçebilmek. Nasıl ki zahit kime denir? Zühd sahibi olan kimdir? Hakikatte zühd sahibi olanlar zengin olmalarına rağmen fakirce hayat yaşayanlardır. İsteseler zengince hayat sürebilirler. İmkanları vardır fakat onlar normal insanlar gibi ya da fakir insanlar gibi yaşamayı tercih ederler. Hakiki zahit budur. Ama zaten fakir olduğu için fakir olarak yaşayanlara gelince onlar hakiki zahit değiller. Onların elinde zaten başka bir imkan yok ki. Acaba öyle bir imkana sahip olmuş olsaydı yine mütevazi bir hayat sürecek miydi? Acaba gerçekten de büyük malı mülkü olsaydı, çok zengin olsaydı acaba yine de mütevazi bir hayat sürebilir miydi? Orası şüphelidir. O yüzden hakiki zahit imkanı olduğu halde zengince bir hayat yaşamaya, o imkanları Allah yolunda kullanıp kendi nefsi için kullanmayan adam. Aynı şekilde hakiki sabırlı insan kimdir? Allah Azze ve Celle'den kendisine bir musibet geldiği zaman, o musibetin intikamını alma imkanı olduğu halde yine de sabır gösterip, dayanan ve dişini sıkan Allah rızası için, Allah kendisinden razı olsun diye korktuğundan dolayı değil. Elbette ki İslami hizmetlerle uğraşan insanlar Allah Azze ve Celle'nin bu ayetlerini hareket metodu açısından, strateji açısından ele almalıdırlar. Bu ayetler sadece iki insan arasındaki mevzular için gelmiş değil. Mekki bir sureyi ele alıyoruz. Mekki surelerde Allah Azze ve Celle Mekke'de olan duruma göre müdahalelerde bulunuyor. Hareketine kendisi yön veriyor. Mekki surelerde kafirlerin zulümlerine temas ediliyor. Onlara karşı nasıl bir tavır takınmamız gerektiği bize anlatılıyor. Ölçülü bir tavır ortaya konuluyor. Hem taviz vermeyeceksiniz hem de onların karşısında iki büklüm olmayacaksınız. Zillete düşürmeyeceksiniz kendinizi. İslam'ın ve Müslümanların izzetini muhafaza edeceksiniz. Diğer taraftan da intikam almamak suretiyle bütün aleme ders vereceksiniz. Hem dimdik duracaksınız, hem de saldırıya geçmeyeceksiniz. Hem müsamahakar olacaksınız, hem de hiçbir zaman taviz vermeyeceksiniz. Farz veya haram ise bir mevzu, o mevzuda hiçbir zaman geri adım atmayacaksınız. Hiçbir zaman taviz vermeyeceksiniz. Ama farz değil, haram değil ise o meselelerde müsamahakar davranacaksınız. Bir musibete uğradığınız zaman onun karşısında dimdik duracaksınız, eğilip bükülmeyeceksiniz. Ama aynı zamanda da hücuma da geçmeyeceksiniz ve insanların anlamasını bekleyeceksiniz.
hem o zalimlerin içinden bir kısmının, aldatılmış olan kısmının, anlamadığı için onlarla beraber olanların anlamasını bekleyeceksiniz. Hem de halkın anlamasını bekleyeceksiniz. Bir taraftan onların arasına katılmış olan ama meseleyi anlamadığı için orada yer almış olanların anlamasını bekleyeceksiniz. Aksi halde Hazreti Ömer'leri kaybedersiniz. Hamza'ları kaybedersiniz. Halid bin Velid'leri kaybedersiniz. Yarının büyüklerini kaybedersiniz bugünden. Eğer Allah Azze ve Celle bu şekilde bir hareket metodu önermeseydi, peygamberini bu şekilde sevk etmeseydi, hemen yapılanlara karşılık vermeyi onlara emretseydi, ne Hazreti Ömer Müslüman olurdu, ne Halid bin Velid. Fakat Müslümanların ahlakını gördüler. Onlara onca zulüm yapılmasına rağmen Müslümanların dengeli davrandıklarını gördüler. Hem taviz vermediler, dimdik durmayı başardılar. Hem de onlara hücum etmediler. Alak suresinin sonunda ifade olunduğu gibi. Müddessir suresinde ifade olunduğu gibi, Kalem suresinde ifade olunduğu gibi, Kur'an'da onlarca yerde ifade olunduğu gibi, ey Resulüm onlara itaat etme. Ama hücuma geç demiyor. Onlara itaat etme, dimdik dur. Taviz verme dininden. Çünkü onlara itaat etmen asla caiz olamaz. Çünkü bu din senin değil, senin uydurduğun bir şey değil, senin ortaya attığın bir şey değil ki sen taviz verebilesin. Sana ait değil ki, madem ki Allah'tandır o halde onun istemediği şekilde davranamazsın. Kraldan çok kralcı olmaya kalkma ey Resulüm. Taviz verme deniyorsa sana taviz vermeyeceksin. Ama aynı zamanda kafire itaat etme denildiği zaman ondan hücum da etmeyi de anlayacaksın. Çünkü sadece sana itaat etme deniliyor. Hücum et denilmiyor. İkisinin arasında bir yol gösteriliyor. Nasıl ki israf ile cimriliğin arasında bir yol tutmak en doğru yol ise, aynı şekilde saldırmak ile boyun bükmek, itaat etmek arasında orta yolu tutturmak, hem saldırmamak hem de onlara itaat etmemek, sadece Allah'a itaat etmek. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendi hareketine kendisi yön veriyor. Eğer müminler bu şekilde bir hareket metodu izlemeselerdi hedeflerine varabilirler miydi? Daha ilk zamanlardan itibaren hemen intikam duygularıyla kabardıklarında, şeytana uymuş olsalardı ve intikam almaya kalkışsalardı, Mekkeliler iman eder miydi? Allah Resulü Mekke'yi fethettiği zaman intikam alacak olsaydı, Mekkeliler akşam olunca iman ederler miydi? Sabahleyin onlara serbestsiniz denilmişti, akşamleyin hepsi iman etmişlerdi toptan. Bu güzel davranışlar olmasaydı onlar iman ederler miydi? Çünkü birçokları aslında meseleyi anlamadığı için o saflarda yer almıştı. Hazreti Ömer gibiler o saflarda yer alıyorlarsa aslında anlamadıklarından oralarda bulunuyorlardı. Etrafındakiler onları o şekilde yönlendiriyordu. Bugünün de insanlarının medya tarafından yönlendirildiğini, bugünün İslam düşmanlarının içinden de nicelerinin iyi niyetli olduklarını ve İslam'ı bilmedikleri için böyle olduklarını unutmamak lazım. Onlara İslam'ı kim anlattı ki? Hakiki İslam'ı onlara kim anlattı ki? Ne mektepte anlatıldı ne de camide anlatıldı. Bir taraftan da İslam'a bir sürü iftiralar, Müslümanlara bir sürü iftiralar ve bu iftiraların karşısında işin içinde olmayanların bazıları inanmış olabilirler. Bu gayet normaldir. Pireyi deve etmişlerdir, onlar da bunlara inanmışlardır. Bu da normaldir. Henüz daha insanlar sizi sizden tanımıyorlarsa, sizin anlattıklarınızı daha sizden duymadılarsa, hem de bir kere değil, on kere değil, yüzlerce kere, daha sizi sizden tanıma imkanına ulaşmadılarsa sabretmek zorundasınız. Sizi sizden tanıyacaklar. sizi kafirlerin dillerinden değil, onların iftiralarıyla değil, onların elindeki medya gücüyle değil, sizi sizden tanıyacaklar, sizi ahlakınızla tanıyacaklar, yaptıklarınızla tanıyacaklar. İşte o zaman onların içerisinden gerçekten İslam düşmanı olan kimdir? Ve gerçekten de anlamadığı için o saflarda bizim karşımızda yer almış olan kimdir anlayacaksınız. Her şey ortaya çıktığı zaman anlayacaksınız. Kendinizi gerçekten tanıttığınız zaman hala size karşı gelmeye, İslam'a karşı gelmeye devam edenlerin işte ancak onların karşı safta yer aldığından emin olabilirsiniz. Artık onların bile bile küfür içinde olduklarından emin olabilirsiniz. Aksi halde emin olmayın. Çünkü daha sizi sizden tanımadılar. Kur'an'ı Kur'an'dan tanımadıkları gibi, Kur'an'ı maalesef İslam'ı bilmeyen Müslümanlardan ve hocalardan tanıdıkları gibi, yanlış istikamete sevk edilmiş olan Müslümanlardan tanıdıkları gibi, Müslümanları da Müslümanlardan tanımadılar, İslam düşmanlarından tanıdılar. Müslümanları değişik istikametlere sevk ettiler. O yüzden halk onları yanlış tanıdı. Müslümanlar kendilerini ne olduğunu, gerçekte İslam'ın ve Müslümanların ne olduğunu onlara öğretene kadar sabırlı olmak zorundadırlar. Aksi halde yarının Müslümanlarını, yarınlarda kaliteli bir Müslüman olacak olan Ömerleri, Halitleri bugünden kaçırırsınız. İntikam duygularıyla kabaracak olursanız, yarının kaliteli Müslümanlarını bugünden nefret ettirirsiniz. Bugün yanınıza alamadıklarınızı karşınıza da almayacaksınız. Yarınları bekleyeceksiniz. Onların anlamasını bekleyeceksiniz. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle harekete bu şekilde yön veriyor. Onların kötülüklerini en güzel şekilde def et ey Resulüm. Sen onların kötülüklerine karşı sabır gösterirken, en güzel şekilde def ederken, bir taraftan dimdik durup zillete kendini düşürmezken, bir taraftan onlara saldırmayıp halkın gönlünü kazanırken, şeytan gelecek ve sana bir takım vesveseler verecek. İşte o şeytanın dürtmelerine karşı Allah'a sığın. Şeytan halkın senin yanında yer alacağını anladığı zaman seni intikam duygularıyla dolduracak. Çünkü çok iyi bilmektedir ki bir hata yapacak olsanız onu değerlendirecekler. Bir hata yapmaya görün. Müslümanlardan herhangi birisi, en aşağı kademeden birisi olsa bile, Müslümanların öğrenci evlerinde kalan herhangi birisi olsa bile, herhangi bir hata yapmaya görsün birisi, hata yapmasa bile iftiralarla karşılaşabilirsiniz. En küçük hataların, pirelerin deve edildiğini göreceksiniz. Dolayısıyla müminlerin hepsi dikkatli olmak zorundadırlar. İslam düşmanlarının pusuda beklediklerini anlamak zorundadırlar. Bunu anlamayanlar, kafirler anlamamışlar demektir. Bunu anlamayanlar, İslam'ın o güzel yüzünü çirkinleştirecek olan hareketler yapanlar, onlar Allah'a bunun hesabını vereceklerdir. Allah Azze ve Celle Müslümanları bu gibi belalardan muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle müminlerin içerisinden gaflet içinde olan, meseleyi anlamayan ve peygamberi hareket metodunun dışına çıkmak suretiyle bu gibi musibetler karşısında ne yapacağını bilemeyen o kimselere de Allah Azze ve Celle akıl ve izan versin. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin sırat-ı müstakim üzere gitmelerini ve şeytanın dürtmelerine rağmen yine de hiçbir şekilde tahrik olmamalarını nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kendi hareketine yön verirken şeytanın da bir taraftan yön vermek istediğini bilmektedir. O yüzden şeytana karşı müminleri ikaz etmektedir. Hazreti Peygamber namaza dururken bile Allah'a sığınıyordu. Namaza dururken bile Kur'an burada bize vesvese, şeytan tarafından bir dürtükleme gerçekleştiğinde, bir vesvese ile karşılaştığınız zaman hemen Allah'a sığının buyuruyor. Hazreti Peygamber ise bunun da ötesinde, namaza dururken bile şeytandan bir vesvese olmadığı halde, şeytan Hazreti Peygamber'e yaklaşamadığı halde, namaza dururken bile yine de şeytandan Allah'a sığınıyordu. Bize bir şey anlatmak istiyordu. Sadece şeytanın vesvesesinin kuvvetli olduğu zamanlarda, o kritik anlarda değil, daima Rabbinize sığınacaksınız demek istiyordu. Namaz kılarken bile, oruç tutarken bile Rabbinize sığınacaksınız. O ibadeti yaparken bile, çünkü şeytan mutlaka o zaman da ibadetinize bir şeyler karıştırmak isteyecektir. Hareketinizi başka istikametlere sevk etmek istediği gibi, namazınızı, orucunuzu da başka istikametlere sevk etmek isteyecektir. Kıyamınızda başka bir takım istikametler gösterecek. Rükûya gittiğiniz zaman bir şeyler aklınıza getirecek. Secdeye gittiğiniz zaman başka bir şeyler. Hepsinden Allah'a sığınmak için, ibadetin mükemmel bir şekilde gerçekleşebilmesi için Allah Resulü Allah'a sığınıyordu. İbadetin güzel bir şekilde gerçekleşebilmesi buna bağlı. Çünkü şeytan ibadete başladığınız zaman sizden en çok nefret ettiği andır. İslami hizmetlere başladığınız zaman sizden nefret etmektedir. O yüzden sizi başka istikametlere sevk edecektir. Rükûya gittiğiniz zaman o çıldırmaktadır. Secde ettiğiniz zaman, Rabbinize itaat ettiğiniz zaman o kendi isyanını hatırlamaktadır. Rabbim bana zamanında Adem'e secde et demişti, ben etmemiştim, cehennemlik olmuştum. Ama bu insan Rabbinin dediğini yapıyor diye o sırada şeytan çıldırmaktadır. O insanı saptırmak istemektedir. Dört taraftan saldırıya geçmektedir. Kur'an'da şeytanın ifadeleriyle, Allah Azze ve Celle bize şeytanın ifadelerini anlatır. Şeytan demişti ki, ben onlara önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim. Ey Rabbim bana müsaade et. Soldan geleceğim, sağdan geleceğim, her türlü geleceğim. Falan meseleyle aldatamazsam filan meseleyle aldatacağım. Ama mutlaka aldatacağım. Kimini kadınla, kızla, kimini parayla, pulla, kimini makam ile, kimini sporla, kimini müzikle, kimini bunlarla aldatamazsam, makam ile olmazsa, müzik ile bunlarla olmazsa, işte o zaman daha tehlikeli silahlarına başvuracak. Ben fikir adamıyım diyen adamı da fikirle, ideolojilerle aldatacak. Ben Allah'ın dinine yönelmek istiyorum diyen adamı da sahte dinlerle, sahte İslamlarla aldatacak. Ama ılımlı İslam ile, ama aşırı İslam ile. Önemli olan onu sırat-ı müstakimden ayırmak, başka bir istikamete sevk etmektir. Mesele odur, o gerçekleştikten sonra gerisinin de ehemmiyeti yoktur. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden buyuruyor ki, Rabbine sığın. Rabbine sığın. Çünkü eğer insanlara bir iyilik yapacak olsanız, belki artık o insanların gönlünü kazanabilirsiniz. Onlar size kötülük yaptığı zaman siz onlara iyilik yapacak olsanız, belki onların gönlünü kazanabilirsiniz, ama şeytanın gönlünü kazanamazsınız. Şeytana iyilik yapamazsınız, yapsanız da yine de onun gönlünü kazanamazsınız. O yüzden yapmanız gereken şey Rabbinize sığınmaktır. Bir alime sormuşlardı, şeytandan nasıl korunacağız? Şeytandan nasıl korunabiliriz? Demişti ki, dağda mesela, dağda giderken bir çoban köpeğiyle karşılaşsanız, çoban köpeği üzerinize gelse, o anda köpekle mücadele edemezsiniz. Hayvandır, ne anlayacak? Yapmanız gereken şey onunla mücadele etmek değil. Yapmanız gereken şey onunla kavgaya tutuşmak değil. Onun bir sahibi vardır, bir çobanı vardır. O çobana seslenirsiniz, şu köpeğini çeker misin dersiniz. Çoban onu çağırdığı zaman hemen ona itaat eder ve onun dediğini yapar. Siz de o hayvandan bu şekilde kurtulmuş olursunuz. Yoksa sizi anlamayacak ve üzerinize gelmeye, hatta belki size zarar vermeye başlayacaktır. Sizin üzerinize gelmekten vazgeçmeyecektir. İşte aynen öyle. Siz Allah'a sığındığınız zaman, gerek Kur'an okurken, gerek namaz kılarken, gerek Allah'ın emrettiği herhangi bir ibadeti veya faaliyeti yaparken Rabbinize sığındığınız zaman Allah Azze ve Celle ona dur diyecektir ve siz o şekilde şeytanın şerrinden muhafaza olmuş olacaksınız. Özellikle de öfkelendiğiniz anda, özellikle öfkelendiğiniz anda şeytanın galebe çalması kolay olacaktır. Bir adam peygamberimize gelmiş ve demiştik, ya Resulallah, bana cennetin yolunu gösterir misin? Bana bir şey tavsiye eder misin? Ne yaparsam cennete girerim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la tağdab velekel cennet buyurmuştu. Öfkelenme, kızma, sana cennet var. Çünkü insan öfkelendiği zaman şeytan o anda insana galip gelir. Bir seferin Hazreti Muaviye de birisine kızmış idi. Adam karşısında bir takım onu kızdıracak laflar söylemişti. Ve hemen kalkıp abdest almıştı. Neden dediler abdest aldın? Çünkü dedi, Resulullah'tan şöyle bir hadis biliyorum. Allah Resulü buyuruyordu ki, öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Dolayısıyla öfkelendiğiniz zaman kalkıp abdest alın. Çünkü su ateşi söndürür. Allah Resulü böyle dediği için kalkıp abdest alıyordu. La tağdab velekel cennem. Evet, o anda insanın öfkesine hakim olabilmesi hiç de kolay değildir. Ama cennetin kendisine olduğunu bilirsem, o zaman öfkesine hakim olabilir. Ve öfkesine hakim olursa, belki de o adam ileride kendisinin sıcak bir dostu haline de gelebilir. Allah Azze ve Celle bu şekilde İslam toplumunu medenileştiriyor. Medeni bir toplum meydana getiriyor. İntikam alan bir toplum olmaktan çok, birbirine karşı merhametli olan, birbirini bağışlayan bir toplum meydana getiriyor. Hazreti Peygamber bunun üzerinde duruyordu. Bir seferinde Ebu Bekir Sıddık bir adamla konuşuyordu ve adam kendisine çok ağır laflar söylüyordu. Hazreti Ebu Bekir sabrediyordu, dişini sıkıyordu ve sabrediyordu. Adam o şekilde konuşmaya devam ediyordu. Saygısızlığa devam ediyordu ve Ebu Bekir Sıddık daha fazla tahammül edemedi ve adama cevap vermeye başladı. Efendimiz sabrettiği sırada Sıddık, Efendimiz de tebessüm gösteriyordu. Ebu Bekir sabrediyor, Peygamberimiz gülüyordu. Fakat ne zaman ki Ebu Bekir cevap vermeye başladı, Peygamberimiz kalkıp gitti. Bu vaziyeti gören Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Peygamberimizin peşinden koştu ve dedi ki, ya Resulallah, bana kızdın mı? Biraz evvel adam bana bir sürü laf söyledi, sabrettim sabrettim ama daha çok dayanamadım. O yüzden cevap verdim ya Resulallah. Ben adama cevap vermezken sen tebessüm gösteriyordun. Fakat adama cevap verdiğim zaman kalkıp gittin. Neden ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki, ya Sıddık, sen adama cevap vermediğin sırada yanında bir melek vardı. Senin adına o adama cevap veriyordu. Fakat sen ne zaman ki cevap verdin, o melek oradan uzaklaştı ve şeytan yaklaştı. Ben de şeytanın olduğu yerde bulunmam. Sen cevap vermemeye devam etseydin, melek o yanında olmaya devam edecekti. Sen ne zaman ki kızdın ve cevap vermeye başladın, melek gitti, şeytan geldi. Kötülüğe karşı güzel bir şekilde muamele edebilmek her adamın kârı değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bunu öğretmeye çalışıyordu. Mekki surelerde Allah Azze ve Celle bazen sabır üzerinde duruyor. bazen de sabrın da ötesinde burada ifade olunduğu gibi kötülüğe karşı en güzel olanla ehsen ile muameleyi emrediyor. Sabrın ötesinde bir şey yani. Kötülüğe karşı sabır göstermek hiçbir şey yapmamak demek. Fakat kötülüğe karşı güzel bir şekilde muamele edebilmek bunun da üzerinde bir makam. Mekke'de Müslümanlar sabrı öğrendiler. Sabrın da ötesinde kötülüğe iyilikle muameleyi öğrendiler ve olgunlaştılar. Piştikçe piştiler ve Allah Azze ve Celle ondan sonra onlara Medine'de İslam devletini nasip etti. Çünkü İslam devletine ulaştıkları zaman Müslümanlar güç ve kuvvet ellerine geçmiş olacak. Artık ellerinde büyük bir güç olacak, devletleri olacak, orduları olacak, polis teşkilatları olacak, makamları olacak. Kimi bir şehrin valisi olacak, kimi halife olacak. Kimi bir ordunun komutanı olacak, emrinde on binlerce asker olacak. Bütün bu güce ulaştıkları zaman kafirlerin yaptıklarını, zalimlerin yaptıklarını yapmamaları için kötülüğe karşı iyilikle muameleyi Mekke'deyken öğrenmeleri lazımdı. O yüzden Allah Azze ve Celle müminleri Mekke'deyken pişirdi. Onlara bu şekilde emirler vermek suretiyle onları olgunlaştırdı. Mekke'de bu şekilde olgunlaşmış olan Müslümanlar, çile çekmiş olan, sabretmeyi öğrenmiş olan, kötülüğe iyilikle muameleyi başarmış olan, hazzı azim sahibi olan Müslümanlar, Allah'tan bir lütuf ile bu şekilde desteklenmiş olan Müslümanlar, yarın Medine'de İslam devletini kurdukları zaman güç ve kuvvet ellerine geçtiğinde hiç kimseden intikam almıyorlardı. Bu eğitimin sayesinde bu ayetler medeni bir insan meydana getiriyordu yani. Bu ayetler medeni bir hareket meydana getiriyordu. Bu ayetler yarının medeniyetini kuracak olan medeni insanları yetiştiriyordu. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Rabbim beni terbiye etti ve ne güzel terbiye etti. Allah Azze ve Celle hareketini bu şekilde terbiye etmiştir. Ve o müminler yarınlarda çok büyük hizmetler ortaya koydular. Ve sadece başarılarıyla değil ahlaklarıyla da insanları şok ettiler. Onları görenler hayranlık duyuyorlardı. Hazreti Peygamber'in ahlakını görenler de, ashabının ahlakını görenler de onların farklı bir şekilde terbiye edildiğini görüyorlardı. Siz bu ahlakı nereden aldınız dedirtmeliyiz. Bu ahlakı nasıl kazandınız dedirtmeliyiz. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandığımız zaman bunu topluma söyletebiliriz. Kur'an'ın gösterdiği istikamette yürüdüğümüz zaman, onun gösterdiği istikamette hareketimizi ortaya koyduğumuz zaman, işte o zaman insanlar şok olacaklar ve işte o zaman müminlerin taraftarları çoğalacaktır. Ahlakını güzelleştirmeyenler, nefsini terbiye etmeyenler, intikam duygularından nefsini arındırmayanlar, toplumlarına örnek olamayacaklar ve toplum tarafından da benimsenmeyeceklerdir. İşte onun için Allah Azze ve Celle şeytana sığın buyuruyordu. Sana bir dürtükleme gelecek şeytandan. Bazen bir musibetle karşılaşacaksın. O zaman şeytan seni dürtecek, intikam almaya sevk edecek. Korktu derler diyecek. Ama sen Allah rızasını dikkate alacaksın. Allah nasılsa senin korkmadığını bilmektedir. Allah nasıl olsa senin Allah rızası için sabrettiğini bilmektedir. Dolayısıyla sadece Rabbini dikkate alacaksın. İnsanların ne düşündüğü önem vermeyeceksin. İhlas da bu değil midir? Sadece Allah'ı dikkate almak, insanları dikkate almamak, insanların ne dediğine bakmamak, sadece Allah'ın ne dediğine bakmak. İhlas bundan başka bir şey midir? Hem sadece böylesi dürtüklemeler esnasında, vesveseler esnasında değil. Namaz kılarken bile şeytan ihlasınızı kaybettirmek isteyecek. riyakarlığa sevk etmek isteyecek, onun için namaza başlarken bile Allah'a sığınılacak, euzubillahissemi'il-alimimineşşeytanirracim denilecek. Namaza başlarken bile, hayırlı bir hizmete başlarken bile daima o ahlakı muhafaza etmek ve şeytana uymadığınız zaman da yine bunu kendinizden bilmemek ve Allah'tan bilmek. Çünkü Allah'a sığındınız. Çünkü Allah'a sığındınız. O yüzden şeytana uymadınız. Allah Azze ve Celle şeytanı tuttu ve bağladı ve size hakim olamadım. Nefsinizi tahrik edemedim. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye sığındınız. Büyük bir makama sığındınız ve Allah Azze ve Celle de o şeytanı tuttu ve size hakim olmasını engelledim. Dolayısıyla şeytana uymayan adam kendinden bilmeyecek, Allah'tan bilecek. Rabbimin nimeti sayesinde o anda kendime hakim olabildim diyecek. Ben şöyleyim böyleyim demeyecek. Çok kuvvetli bir iradem var deyip de kendinden bilmeyecek. Rabbim bana irade vermeseydi, Rabbim bana o anda sabır vermeseydi ben dayanamazdım diyecek. Ve Rabbinden bilecek o nimetim. Allah Azze ve Celle müminlere bu ahlakı öğretiyor. Bu şekilde her zaman Rabbine, kendi Rablerine sığınmayı öğretiyor. Bu şekilde bütün nimetlerin ondan olduğunu bilmeyi öğretiyor. Böyle yetişmiş olan Müslümanlar, elbette ki güç ve kuvvet ellerinde olsa da İntikam almaktan uzak durabilirler. Güç ve kuvvet ellerinde olmadığı zaman da yine sabır göstermeyi başarabilirler. Neden Allah Azze ve Celle Allah'a sığınmamızı emrediyor? Neden sadece irade gösterin demiyor? Neden sadece şeytana karşı mücadele verin demiyor? Neden Allah'a sığının diyor? Çünkü Allah Azze ve Celle kullarının zayıf olduğunu bilmektedir. Hulka l-insanu da'ife buyurmuştur. İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. Şeytan ise insana dört taraftan saldırmaktadır. Dolayısıyla insan zayıf olduğundan dolayı Allah'ın yardımına muhtaçtır. Nefsinin saptırmalarına karşı, şeytanın saptırmalarına karşı zayıf olan bu insan denen varlık Allah'a sığınmadığı müddetçe ne nefsine galebe çalabilir ne de şeytanına. İşte onun için Allah'a sığın buyuruluyor. Allah'a sığınmayacak olursan nefsine hakim olamazsın. Allah'a sığınmayacak olursan şeytana galebe çalamazsın. Allah'a sığınmayacak olursan şeytanın vesveselerine cevap veremezsin. Şeytan sana bir takım vesveseler verecek. Mesela her şeyi Allah yarattıysa Allah'ı kim yarattı diyecek. Herkes bu gibi suallere cevap veremeyecektir. Herkesin bu gibi suallere hazırlığı yoktur. Ne ona ilmi yeterlidir ne de zekası yeterlidir. Herkes cevap veremeyebilir. O yüzden Allah Azze ve Celle herkese Allah'a sığınmayı öğretir. Allah'a sığınacak olursa o zaman ilmi olmasa bile, şeytanın vesveselerine cevap veremese bile yine de Allah Azze ve Celle onun imanını o sığınmasının sayesinde muhafaza edecektir. İman üzere ölmesini sağlayacaktır. Vesveselere cevap veremeyecek olan adam Allah'a da sığınmayacak olursa nasıl o vesvesenin karşısında dayanabilecek? Nasıl cevap verebilecek şeytana? Şeytandan daha akıllı mı? Şeytandan daha fazla meseleye hakim mi? Şeytan kadar bir takım kabiliyetlerle donatılmış mı? Eğer o şekilde değil ise, ilim sahibi ve takva sahibi değilse, şeytanın sorularına ve vesveselerine cevap veremeyecek bir insan ise özellikle, nefsi kuvvetli, iradesi zayıf olan bir insansa ya da mutlaka Allah'a sığınmak zorunda. Ve tüm insanların buna ihtiyacı var. Çünkü en güçlü insan bile, iradesi güçlü olan insan bile, şeytanın suallerine cevap verecek ilim sahibi bir insan bile, bazen olur ki şeytanın güçlü olduğu ve kendisinin zayıf olduğu bir noktadan yakalanabilir. O yüzden bütün insanların Allah'a sığınması icap eder. Ve Allah Azze ve Celle İslam davetçilerinin Allah'a davet ettiklerini bize bildirdikten sonra onların en güzel sözü söyleyen insanlar olduklarını ve onların Allah'a sığınmaları gerektiğini ifade ettikten sonra ve min ayatihi leylu ve nehar ve şemsu vel kamer Allah'ın delillerindendir. Gece ve gündüz, ay ve güneş Allah'ın delillerindendir. Buyurmak suretiyle kendisinin delillerine işaret eder. İnsanların kainata bakmasını istemektedir. İnsanlar ne geceye bakıyorlar ne de gündüze. Ne sabah olduğu zaman üzerinde tefekkür ediyorlar nasıl gündüz oldu. Ne de gece olduğu zaman üzerinde tefekkür ediyorlar neden gece oldu ve nasıl gece oldu. Kim bu dünyayı evirip çeviriyor? Hiç mi hata olmaz? Her gün nasıl oluyor da 24 saat oluyor? Neden bir gün 20 saat olmuyor, bir gün 40 saat olmuyor? Neden mevsimler ard arda geliyor? Neden hiç hata olmuyor? Neden her sene 4 mevsim oluyor? Neden her gün gündüz oluyor, gece oluyor? Bu nizam nasıl oluyor da böyle devam ediyor? Nasıl bir kudret var? Nasıl bir kudret var ki güneşe hükmediyor? Nasıl bir kudret var ki dünyayı döndürüyor, aynı hızda hızını muhafaza ediyor? Nasıl bir kudrettir ki bu? 700 bin kilometre saat hızla götürüyor güneş sistemini ve bütün yıldızları, gezegenleri. Fakat hiçbirisi diğerine çarpmıyor. Nasıl bir hay ve kayyum var karşımızda? Allah Azze ve Celle nasıl yaratıyor ve nasıl idare ediyor? O bütün mahlukat Allah'ın delillerindendir. Allah Azze ve Celle kainat kitabına baktırıyor. Kainat kitabına bakmayanlar Allah'ın kainattaki delillerini, ayetlerini göremeyecekler. Ayetler sadece Kur'an'ın ayetleri değil. Kainattaki her şeye ayet denir, delil demek yani. Her şey Allah'a ispat eder, her bir zerre bir ayettir. Sinek ve karınca bir ayettir. Bütün mahlukat, her bir zerre bir ayettir. Her bir hücre bir ayettir. Allah'ı ispat eder. Onun ilmini ve kudretini ispat eder. Ondan başka bir ilahın olmadığını da ispat eder. Çünkü bir ilah olmadan, bir kudret sahibi olmadan kainattaki bu kadar mahlukatın yaratılması, bir tarafa bir tanesinin bile yaratılması mümkün değil. Bir zerrenin yaratılması mümkün değil bir kudret olmadan. Ve mükemmel bir kudret ve ilim sahibi olmadan bu nizamın tesis edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla her bir zerre onun varlığını ispat ettiği gibi ondan başka bir ilahın olmadığını da ispat eder. Ve Allah Azze ve Celle bu ayeti göndermiş olduğu Mekke'nin müşrikleri Allah'a inkar mı ediyorlardı ki? Gecenin ve gündüzün Allah tarafından gerçekleştirildiğini inkar mı ediyorlardı ki? Güneşin ve ayın Allah tarafından yaratıldığını inkar mı ediyorlardı ki? İnkar etmiyorlardı. Onlar da vallahi billahi diye konuşuyorlardı konuşurken. Allah'a yemin ediyorlardı. Fakat Allah Azze ve Celle yine de burada kainatı bize örnek olarak ve delil olarak sunuyor. Mekke'nin müşriklerine de delil olarak sunuyor. Halbuki onlar Allah'ı inkar etmiyorlardı ama onlar Allah'a ortaklar koşuyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara demek istiyordu ki, eğer Allah'tan başka ilahlar olsa bu nizam böyle olur mu? Gece ve gündüz ard arda gelir mi? Güneş ve ay size bu şekilde hizmet eder mi? Ay geceleyin, güneş de gündüzleyin size böyle hizmet veriyorlar. Eğer Allah Azze ve Celle'nin yönlendirmesi ve emri olmasaydı bu şekilde bunlar size hizmet ederler miydi? Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı O zaman bu nizam böyle devam eder miydi? Başka ilahlar olmuş olsaydı, o zaman ilahlar arasında savaş olmaz mıydı? Uzayda ve dünyada savaşlar olmalıydı. Bir gün gündüz olursa diğer gün olmamalıydı. İlahlar birbirine engeller çıkarırlardı. Madem ki böyle bir şey yok, demek ki Allah'tan başka bir ilah da yok. Şirk koşanlara söyleniyordu bu ayetler. Ateistler her zaman azdır. Dehriyun her zaman azdır. Zamana inananlar ya da sebeplere inananlar, sebepler yaratıyor diyenler ya da zaman yaratır ve öldürür diyenler ya da tesadüfen olmuştur bunlar diyecek kadar aptallaşanlar, onlar her zaman için az olmuştur. Bir çay kaşığının bile kendi kendine olduğunu söyleseniz, o aptallar size sen deli misin derler. Ama ne kadar aptaldırlar ki kainatın kendi kendine olduğunu söyleyecek kadar ileri gidebilirler. Bu kadar ileri gidenler her zaman azdırlar. O yüzden Kur'an ateistler üzerinde çok durmaz. Dehriyun üzerinde fazla durmaz. Sebepleri yaratıcı olarak görenler üzerinde çok durmaz. Ama Allah Azze ve Celle şirk üzerinde durur. Allah'ın varlığını kabul edip Allah'a ortak koşanlar, Allah'tan başka bir takım varlıkların kainatın idaresinde söz sahibi olduğuna inananlar, gökteki yıldızların, galaksilerin, bir takım varlıkların kainatın idaresinde onların da bir fail olduğuna inananlar, Kur'an daha çok onlara cevaplar verir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın delillerinden. Hem onun varlığının delillerinden, hem ondan başka ilahın olmadığının delillerinden, hem de aynı zamanda onun dediğinin olması gerektiğinin delillerindendir. Bu ayetler Allah'ın varlığını kabul eden adamlara geliyordu. Allah'ı bilen adamlara geliyordu. Vallahi billahi diyen adamlara geliyordu. Bu ayetler Kabe'yi tavaf eden adamlara geliyordu. Mekke'nin putperestlerine geliyordu. Kabe'yi tavaf ediyorlar ve Kabe'ye Beytullah diyorlardı. Saygı gösteriyorlardı, tazim ediyorlardı. Kabe'nin örtüsüne sarılıp ya Rabbi ya Rabbi diye Allah'a dua ediyorlardı. Bu ayetler bu adamlara geliyordu. O halde onlara ne söyleniyordu? Ne söylenmek isteniyordu? Allah'ın varlığını bilen adamlara yeniden Allah'ı ispat etmenin bir gereği olabilir mi? Allah Azze ve Celle onlara, madem ki Allah'ı biliyorsunuz, gecenin, gündüzün, güneşin, ayın onun tarafından yaratıldığını biliyorsunuz, o halde ona neden ortak koşuyorsunuz? Neden ona direkt olarak dua etmiyorsunuz da yıldızları, putları aracı kılmaya çalışıyorsunuz? Neden Allah'a yaklaşmak istiyorsanız direkt olarak yaklaşmıyorsunuz da başka bir takım varlıkları aracı kılıyorsunuz? Ve neden madem Allah'ı kabul ediyorsunuz da insanların izinden gidiyorsunuz? Neden Allah'a itaat edeceğinize insanlara itaat ediyorsunuz? Neden Allah'ın dünyasında sadece ona itaat etmiyorsunuz da liderlerinizin peşinden gidiyorsunuz? Göğe baktığınız zaman Allah yaratmış diyorsunuz. Güneşe, aya baktığınız zaman Allah'ın diyorsunuz. Ama neden ondan sonra Allah'a itaat etmiyorsunuz da insanlara itaat ediyorsunuz? Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin davasının hak olduğunu kafirlerin de gözünün içine sokuyordu. Müminler, size Allah'tan başka ilah yok diyor ey kafirler. Yanlış mı söylüyorlar? Göklerin ve yerin Allah tarafından yaratıldığını biliyor ve kabul ediyorsunuz. Müminler de size bunu söylüyorlar. Madem ki o yaratmış, o halde ona itaat edin diyorlar. Yanlış mı söylüyorlar? Bu şekilde Allah Azze ve Celle müminleri destekliyor ve kafirlerin de yanlış yolda olduklarını onlara bir kez daha ispat etmiş oluyordu. وَمِنْ اَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Bunlar Allah'ın ayetlerinden, Gece gündüz güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. La tescudu lişşemsi ve la lil kamer. Şemse de güneşe de secde etmeyin, kamere de. Siz onların Allah'ın yaratıklarından bir yaratık olduğunu unutmayın. Veşşudu lillah. Allah'a, sadece Allah'a secde edin. Ellezi halakahun. Öyle bir Allah ki o sizin bir şey zannettiklerinizin hepsini yaratan odur. Gökteki bütün yıldızları da, güneşi de, ayı da, geceyi ve gündüzü de hepsini yaratan odur. Hepsini yaratana secde edeceğinize, güneşi ve ayı ve yıldızları yaratana, semavatı ve arzı yaratana secde edeceğinize, onlara mı secde ediyorsunuz? Ne kadar aptalca bir iş yapıyorlardı. Bakmıyorlardı, Allah onları baktırmak istiyordu. Bakın diyordu geceye, gündüze. Bakmıyorsunuz, bakın. Nasıl oluyor, üzerinde tefekkür edin, kainat kitabını okuyun. Bakmıyorlardı, Allah baktırmak istiyordu. Kimi bakıyordu, onlar da yanlış bakıyorlardı. Bir kısmı hiç bakmıyordu, kainata ilgi duymuyordu. Hakikati aramıyordu. Doğruya ulaşmak diye bir derdi yoktu. Peygamberin söyledikleri doğru mudur, değil midir üzerinde kafa yormuyordu. O sadece nefsine uygun bir hayat yaşamaktan başka bir şey düşünmüyordu. Allah Azze ve Celle onlara sesleniyor. Bakın, Allah'ın delillerindendir şunlar, bakın. Bir kısmı bakmıyordu, bir kısmı da bakıyordu ama yanlış bakıyordu. Güneşe bakıyordu, aya bakıyordu, yıldızlara bakıyordu. Ve heze Rabbi diyorlardı, bu benim Rabbim. Yanlış bakıyorlardı. Hazreti İbrahim'in kavminin yanlış bakışı gibi. Yıldızları Allah'a yaklaşmak için aracı kılıyorlardı akıllarınca. Yıldızların kainatın yaratıcısı olduğunu düşünmüyorlardı. Onların Allah tarafından yaratıldığını biliyorlardı. Ancak yıldızların kainatın idaresinde söz sahibi olduğuna inanıyorlardı. Filan yıldızın görevi şudur, falanın görevi budur diyorlardı. Ve onlardan onunla ilgili şeyleri istiyorlar, taleplerde bulunuyorlardı. Hangi istekleri varsa o işe bakan yıldıza söylüyorlardı. Şu işimi hallet diye ona söylüyorlardı. Akıllarınca onlar büyük ve kutsal varlıklardı. Onlar Allah'la kendi aralarında aracıydılar. Allah'a ulaşabilmek için onları aracı olarak kullanıyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak istiyorlarsa, Allah'a nasıl yaklaşılacağının yolunu Allah zaten öğretiyor. Allah'a nasıl yaklaşılır zaten Kur'an öğretiyor. Peygamber bunun için gelmiş. Şu uçsuz bucaksız kainatta ne yapacağını bilemez olan insana yol göstermeye, Rabbine yaklaşmak isteyen insana Rabbine nasıl yaklaşacağını öğretmeye gelmiş. Samimi olarak Allah'a yaklaşmak isteyenler peygamberin dediği yoldan gitmeliydiler. Ama samimi değillerdi. Sadece laf olarak bunu söylüyorlardı. Mekke'nin müşrikleri "Mâ na'buduhum" diyorlardı. Biz bu putlara başka bir şey için tapmıyoruz. Başka bir şeyden dolayı değil. İllâ liyukarribûne ilallâhi zulfe. Sadece Allah'a daha fazla yaklaşmak için bunlara ibadet ediyoruz. Bunları Allah olarak görmüyoruz. Allah'a yaklaşmak için diyorlardı. Allah'a yaklaşmak istiyorlarsa gerçekten, Kur'an Allah'a nasıl yaklaşılacağını göstermek için gelmişti. Peygamber onlara bunun yolunu göstermek için gelmişti. Samimi değillerdi. Hayatlarını değiştirmek istemiyorlardı. Sadece Allah'a yaklaşmaktan bahsediyorlardı. Allah'a itaat etmeden Allah'a yaklaşmak istiyorlardı. Allah'ın dediği gibi bir hayat sürmeden, Allah'ın dediği gibi bir hayatın içine girmeden ferdi hayatlarında da, ailevi hayatlarında da, içtimai hayatlarında da Allah'ın dediği gibi yaşamadan Allah'a yaklaşmak istiyorlardı. Sadece yaklaşmak istiyorlardı. Sadece onu uzaktan uzağa sevmek istiyorlardı. Ne kadar yücesin ey Rabbimiz diyorlardı o kadar. Daha ötesini istemiyorlardı. Hayatlarına karışan bir Allah istemiyorlardı. Allah Azze ve Celle onların bu itikadının yanlışlığını anlatırken buyuruyor ki o kamera ve şemse secde etmeyin. Onları yaratana secde edin aklınız varsa. Zerre kadar aklınız varsa onları yaratana secde edeceksiniz. Siz ise mahluka secde ediyorsunuz. Şöyle bir bakın. Hazreti İbrahim nasıl ki onlara baktırmak istemişti. Yıldıza baktı. Kendi kavmi yıldızlara tapıyorlardı. Güneşe, aya tapıyorlardı. Yıldıza bakmıştı. Heze Rabbi demişti. Rabbim bu mu yani? Rabbimin bu olduğunu mu söylüyorsunuz siz bana? Felemme efele kâle la uhibbu lâfilin. Yıldız kaybolunca dedi ki ben batanları sevmem. Yıldızın ilah olamayacağını onlara göstermek istiyordu. Sonra ayı gösterdi. Heze Rabbi dedi. Bu mu benim Rabbim yoksa siz bunu mu söylüyorsunuz? Benim Rabbimin bu olduğunu mu söylüyorsunuz? O da batınca eğer Rabbim bana hidayet etmeseydi ben de o sapmış olanlarla beraber sapmış olabilirdim. Ama Rabbim bana yol gösterdi de beni muhafaza etti dedim. Sonra güneşi gördüğü zaman da yine Heze Rabbi Heze Ekber demişti. Rabbim bu mu? Siz bunu mu söylüyorsunuz? Bu daha büyük. Ondan dolayı bunun Rab olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Onlara bunların Rab olamayacağını gösteriyordu. Rabbin batan bir şey olamayacağını onlara ispat ediyor. Akıllarını kullanmalarını sağlamaya çalışıyordu. Burada Allah Azze ve Celle akıllara hitap ediyor. O güneşi ve ayı yaratana secde edin. Güneşi ve ayı yaratandan isteyin. Sadece ona dua edin. Çünkü dua da ibadettir. Allah'ın dışında kimseden bir şey istemeyin. Allah'ın dışındakilere dua etmeye kalkışmayın. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُمْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ Eğer ona ibadet eden kimselerseniz sadece ona secde edin. O güneşi ve ayı ve yıldızları yaratana secde edin. Bazı mezheplerde bu ayette secde vardır. İmam-ı Azam'dan gelen bir rivayete göre ise bu ayetten sonraki ayette secde edilir. İmam Şafii'den bir rivayette bu ayetin üzerinde secde var. Bir başka rivayette ise o da İmam-ı Azam aynı görüştedir ve bundan sonraki ayette secde olduğunu ifade etmiştir. Mezhepler arasında bu hususta hangi ayette secde olduğu konusunda ihtilaf edilmiştir. Bazı mezhepler şu anda okumuş olduğum ayette secde olduğunu söylediler. Maliki mezhebinde olduğu gibi. Sahabeden de buna benzer rivayetler var. Sahabeden bazıları bu ayette secde olduğunu söylemişlerdir. Başka bazı sahabiler ise bundan sonraki ayette secde olduğunu ifade ettiler. Hanefiler ikinci rivayeti almışlardır. Şimdi okuyacağım ayetin bitiminde ondan sonra secde olduğu kanaatindedirler. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah bu kanaatte. İfade ettiğim gibi İmam Şafii'den bir rivayete göre o da aynı kanaattedir. Bundan sonraki ayette secde olduğu kanaatindedir. Fakat bir başka rivayette ise şu anda okumuş olduğum, biraz evvel okumuş olduğum ayetin sonunda yani اِنْ كُنْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ ayetinde secde olduğu kanaatindedir. Bu ihtilaftan kurtulmak için bundan sonraki ayeti de okuyup ondan sonra secde etmek icap eder. Çünkü bir secde ayetini okuduğunuz zaman hemen kalkıp secde etmeniz vacip değil. Daha sonra da secde edebilirsiniz. Mesela ben size burada bu ayeti okudum ve okuyacağım. Bundan sonraki ayeti de okuyacağım. Şimdi hemen burada secde etmemiz gerekmez. Buradan ayrılmadan secde etmek daha güzel. Aynı meclisteyken meclis değişmeden, fakat daha sonrasında da secde edilebilir. Madem ki daha sonraya bırakmak caiz, o halde bu ihtilaftan kurtulmak için bir sonraki ayeti okuyup da ondan sonra secde etmek daha doğrudur. Hanefilerin görüşüne göre davranmak daha ihtiyatlıdır. Çünkü eğer diğer görüşe göre davranacak olursanız ve şu anda şu okumuş olduğum in kuntum iyyahu ta'budun, eğer Allah'a ibadet ediyorsanız sadece Allah'a secde edin, aya ve güneşe değil. Bu kısmı okuyup da secde edecek olursanız Hanefilere göre asıl secde yapmanız gereken yerde secde etmiş olmazsınız. Ondan sonraki ayet okuduğunuz zaman asıl o zaman secde etmeniz gerekir ve bir kez daha secde etmeniz icap eder. Böyle bir duruma düşmemek için bundan sonraki ayeti de okuyup ondan sonra secde etmek en güzelidir. Kur'an'da 14 yerde secde ayeti var. Allah Azze ve Celle müminlere bu ahlakı da öğretmek istemiştir. Bu ayetleri okudukları zaman kafirler secde etmiyorlar, siz secde edin denilmek isteniliyor. Onlar güneşe secde ediyorlar, aya secde ediyorlar. Yahut onlar liderlerine secde ediyorlar, yani itaat ediyorlar. Onlar Allah'tan başkalarını tanrılaştırıyorlar, ilahlaştırıyorlar. Siz ise sadece Rabbiniz olan Allah'a secde edin. Ve mümin bu ayeti okuduğu zaman, bu ayetleri okuduğunda, secde ayetlerini okuduğunda, kalkıp secde ettiği zaman ne kadar güzel bir davranış göstermiş olmaktadır. Ey Rabbim, senin dediğin gibi davranıyorum demiş oluyor. Onlar neye secde ederlerse etsinler, ben sana secde ediyorum ey Rabbim demiş oluyorsunuz. Secde ayetini okuduğunuz zaman kalkıp secde ettiğinizde, evet ey Rabbim ben sana secde ederim ve secde etmekten de usanmam, senin meleklerin gibi. Bu mesajı insan hem kendi kendine almış oluyor, hem de başkalarına vermiş oluyor. Bütün dünyaya bu mesajı vermiş oluyor. Daha sonraki ayette Allah Azze ve Celle فَاِنْ اِسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّهُونَ لَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ Onlar eğer büyüklük taslayacak olurlarsa ey Resulüm, onlar eğer büyüklük taslayıp secde etmeyecek olurlarsa, yahut da senin peygamberliğini kabul etmeyecek olurlarsa, senden öğüt alacak değiliz diyecek olurlarsa, neden sana peygamberlik verildi, sen kim oluyorsun diyecek olurlarsa, kibirlenecek olurlarsa, Allah'a secde etmekten kaçınacak olurlarsa, alaktan yaratıldıklarınız, bir spermden meydana geldiklerini unutacak olurlarsa, çamurdan yaratıldıklarını unutacak olurlarsa, kendilerinin ne olduğunu unutacak olurlarsa, Allah'ın ne olduğunu unutacak olurlarsa, Allah'ı da unutmuşlar, kendilerini de unutmuşlar. Allah'ı da koymaları gereken yere koyamıyorlar. Kendileri de koymaları gereken yere koyamıyorlar. Kibirlenmeyi biliyorlar. Kendilerini koymaları gereken yere koyamıyorlar. Bir taraftan şerefli bir varlıktılar. Kullara kulluk yapmamalıydılar. Kullara kulluk yaptılar. Kendilerini koymaları gereken makama koyamadılar. Bir taraftan da Allah'a secde etmeliydiler. Çünkü topraktan yaratılmışlardı ve Allah onların Rableriydi. Onların rızkını veriyordu. Ona secde etmeliydiler. Etmediler. Yine kendilerini koymaları gereken yere koyamadılar. Kulluklarını unuttular, çamurdan yaratıldıklarını unuttular. Güç ve kuvvet ellerine geçince benim dediğim olur demeye başladılar. Güç ve kuvvet ellerine geçince Allah'a karşı kibirlendiler. Secde etmek istemediler. Kulluklarını unuttular. Allah'ı unutanlar elbette ki kendilerini de unutacaklar. Kur'an-ı Kerim bunun bir ceza olduğunu bize söylüyor. Buyuruyor ve la tekunu kellezine nesullah. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer Allah'ı unutursanız ceza olarak fe ensahum enfusahum. Allah da size sizi unutturur. Çünkü siz Allah'ı unuttunuz, Allah da size sizi unutturur. Alaktan yaratıldığınızı, bir spermden yaratıldığınızı, o spermin de çamurdan yaratıldığını unutursunuz. Aciz bir varlık olduğunuzu unutursunuz ve kibirlenmeye başlarsınız. Allah'ı da unutursunuz, kendinizi de unutursunuz. Allah'ı unutmanın cezası olarak kendinizi de unutacaksınız. Allah'ı unutmasaydınız Allah size sizi unutturmayacaktı. Allah'ı koymanız gereken makama koysaydınız Allah size sizi unutturmayacak, bu cezayı vermeyecekti. Ne Allah'ı koymaları gereken yere koydular ne de kendilerini. Anlamadılar. Bakmadılar, ne kainatı koymaları gereken yere koyabildiler, ne güneşi koymaları gereken yere koydular, ne ayı. Güneş de bir mahluk idi, ay da bir mahluk idim. Her gün kendine verilen görevi yapmak zorunda olan bir mahluk. İstemese de güneş doğacak, ay doğacak. İstemese de gece olacak, gündüz olacak. Güneşi ve ayı Rableştirenler, ilahlaştıranlar, onları koymaları gereken yere koyamadılar. Şimdi de kendilerini koymaları gereken yere koyamadılar. Şimdi de kibirlendiler. Ne ayı ve güneşi koymaları gereken yere koydular, ne de kendilerini. Ne Allah'ı koymaları gereken yere koydular, ne ayı güneşi. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını anlayabilirlerdi. Onu koymaları gereken yere koyamadılar. Ve ma kaderullah hakka kadri. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Bir taraftan Allah'ı takdir edemediler, bir taraftan güneşi takdir edemediler, ayı takdir edemediler. Bunları bu sefer tanrılaştırdılar. Yine takdir edemediler. İster yüceltmeleri gereken, şirk koşmamaları gereken Allah'ı takdir edemesinler, ona şirk koşsunlar, isterse güneşi ve ayı takdir edemesinler ve onu tanrılaştırsınlar, isterse kendilerini takdir edemesinler, kendilerini tanrılaştırsınlar ve kibirlensinler, bizim kimseden öğüt almaya ihtiyacımız yok desinler, bunların hepsi de insanın kendini ve kainatı ve Allah'ı koyması gereken makama koyamamasıdır. Anlayamamasıdır. Napolyon'un bir sözünü aktarırlar bazıları. Napolyon demiş ki, beni kimse anlamadı. Bir tek annem anladı, o da yanlış anladı. Aynen öyle, bunlar bir türlü gerçeği anlayamadılar. Ne Allah'ı anladılar ne de tabiatı anladılar. Bir güneşe baktılar, onu anladık zannettiler. Herhalde bu bizim ilahımızdır ya da bizim asıl ilahımız olan Allah ile aramızda bir aracıdır herhalde dediler. Yine anlamadılar. Güneşi anladıklarını zannettiler, onu da yanlış anladılar. Allah Azze ve Celle neye nasıl bakmamız gerektiğini öğretiyor. İnsan Allah'a nasıl bakmalı? İnsan kainata nasıl bakmalı? İnsan insana nasıl bakmalı? Kur'an bize neye nasıl bakacağımızı öğretir. Burada onların kibirlendiklerini anlatıyor. Feiniz tekberum. Onlar, o kibirlenmiş olanlar, فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّهُنَ لَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ. Onlar böyle kibirlendiler ama bilsinler ki Allah'ın katında, sen Rabbinin katında öyle varlıklar var ki, melekler ve meleklerin dışında bilemediğimiz başka varlıklar. Rabbinin katında öyle varlıklar var ki onlar gece ve gündüz Rablerini tesbih edip dururlar. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Ve onlar usanmazlar, bıkmazlar. O şekilde yaratılmışlardır. Usanmayacak bir şekilde yaratıldılar. Allah Azze ve Celle onları yarattığından beri secdeden başlarını kaldırmamış ve ama hiç usanmamış olan varlıklar. Allah Azze ve Celle her türlüsünü yaratmaya kadir olduğunu bize göstermek istiyor. Her türlü varlık yaratmaya kadirim diyor yani. Sadece sizin gibi usanan varlıklar değil. Yani zannetmesin ki insan her varlık usanır bizim gibi. Hayır, öyle değil. Allah Azze ve Celle bize usanma duygusunu verdiği gibi bazılarından da usanma duygusunu almıştır. Onlar usanmazlar. Şu masa burada milyar sene dursa usanmaz. Dağlar Allah onları yarattığından beri yerlerinde duruyorlar. Onlar bundan usanmıyorlar. Melekler de öyle. Allah'ın katında olan melekler ya da bilemediğimiz belki meleklerden de daha yüce olan bir takım varlıklar, bilemiyoruz. Rabbinin katında olanlar buyuruyor. Rabbinin katında derken onların üstün varlıklar olduğunu anlatıyor. İnsandan da üstün olan belki varlıklar. Onlar Rablerine daima secde eder, onu tesbih ederler. Ve bundan hiç usanmazlar ve daima mutludurlar. Çünkü onlar Rablerine secde etmektedirler. Onun kudretini anlamışlardır. Onun sanatını görmektedirler. Onun ilmini, onun rahmetini görmektedirler. Dolayısıyla onu koymaları gereken makama koyabilmektedirler. Ve onun secdeye layık olduğunu anlayabilmektedirler. Ve ey Rabbimiz ne kadar yücesin deyip secdeden kalkmamaktadırlar. Ve o anlayışı hiçbir an kaybetmemektedirler. Onun sayesinde daima secde edebilmektedirler. Bir an insan Rabbinin kudretini anladığı anda secde edesi gelir. Ve o anda Allah'a secde etmekten hiç usanç duymaz. Eğer o anı devam ettirebilse insan daima secde eder ve hiç usanmaz. Ama insan öyle değil. O anı sürekli devam ettiremiyor. Devam ettiremediği için usanıyor. Rabbinin ilmini, kudretini, sanatını, rahmetini hep hissedebilse, tam olarak hissedebilse, ondan başka bir şey düşünemez hale gelir ve secde etmekten de hiçbir zaman usanmaz. Bu insan için mümkün olabilirdi. Ama insan o duyguları sürekli muhafaza edemiyor. O yüzden usanıyor. Allah böyle yaratmış çünkü insan imtihandadır. Usanacak ve buna rağmen devam edecek. Çok usanmaması için ibadet değiştirecek. Bazen estağfurullah ve etûb ileyh diyecek. Belki ondan usanacak, subhanallahi ve bihamdihi diyecek. Belki ondan usanacak, la ilahe illallah diyecek. Ondan usanacak, başka bir şeye geçecek. Kendini usandırmamak için tesbihatı değiştirecek. Çünkü insan usanan bir varlıktır. Bunlardan hepsinden usanacak olursa mesela açıp kitap okuyacak. Mesela ondan usanacak olursa kalkıp iki rekat namaz kılacak. Mesela ondan usanacak olursa bir arkadaşını ziyarete gidecek. Ondan usanacak olursa bir başka şeye geçecek. Feize ferahte fensab yani. Boş kaldığın zaman başka bir işe koyul. Usanma, hemen başka bir işe başla. Allah Azze ve Celle melekleri bize örnek gösteriyor. Melekler Rablerini tesbih etmekten usanmazlar. Çünkü onlar Rablerinin makamını hakkıyla takdir etmişlerdir. İnsan Rabbini takdir edemediği için usanmaktadır. Onun makamını takdir etseydi ona secde etmekten zevk alırdı. Madem ki o varlıklar bile, Rabbinin katında olan varlıklar bile Allah'a secde ediyor ve usanmıyorlar, siz kim oluyorsunuz deniliyor yani. Onlar usanmıyorlarsa siz hiç usanamazsınız. Ama insanoğlu kibirlenir ve Allah'a secde etmek istemez. Neden kibirlenir? Çünkü kendisini bir şey zanneder. Ne Allah'ı koyması gereken yere koyabilmiştir. Çünkü kainat kitabını okumamıştır. Göklere bakmamıştır ibret nazarıyla. Yıldızlara bakmamıştır. Elmaya, armuta bakmamıştır. Çamurun içinden çıkana bakmamıştır. Ve bu nasıl bir kudrettir ki çamurun içinden bunları çıkarıyor. Üzerinde hiç kafa yormamıştır. O yüzden Allah'a takdir edememektedir. Ve kendisini de düşünmemektedir. Bir spermden yaratıldığını düşünmemektedir. Aciz olduğunu düşünmemektedir. Az bir şey hasta olsa yatağından kalkamayan bir aciz varlık olduğunu düşünmemektedir. Basit bir şeyi bile bilemediğini düşünmemektedir. Ve düşünmediği için kendini de koyması gereken yere koyamamaktadır ve kibirlenmektedir. Halbuki kendisini tanısaydı kibirlenmezdi. Allah'ı tanısaydı onu yüceltirdi, ona secde etmekten kaçınmazdı. İnsan ne Allah'ı tanıdı ne de kendisini. O yüzden Kur'an-ı Kerim yine devam ediyor. وَمِنْ اَيَاتِهِ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً Yine Allah'ın ayetlerindendir ki sen görürsün yeryüzünü ey Resulüm, haşia olarak görürsün. Boynunu bükmüş olarak, yani mütevazi bir şekilde, boynu bükük bir şekilde otların kurumuş olduğunu görürsün. Hepsinin boyunlarının bükük olduğunu görürsün. Burada Allah Azze ve Celle haşia tabirini kullanıyor. Normalde haşia huşu içinde olmak, yani huşu içinde olan aslında akıllı varlıklar için kullanılır bu. Aslında mesela insan Allah'ın huzurunda huşu içinde olur. Boynu bükük olur. Aslında bu insanın yapacağı bir şeydir. İnsanda olması gereken bir sıfattır. Allah Azze ve Celle bunu yeryüzü için kullanıyor. Baktığınız, gördüğünüz tabiat için bunu kullanıyor. Sonbaharda bakarsınız. Boynunu bükmüşlerdir. Yapraklar dökülmüştür. Kışın yaprak kalmaz. Boyunları büküktür. Burada haşia tabirini kullanıyor ve adeta Allah'ı tesbih eden o meleklere benzetiyor. Nasıl ki o melekler huşu içindedirler ve secdelerdedirler. Boyunları büküktür. Rablerin huzurundadırlar. Aynı şekilde kainat da onlar gibidir deniliyor yani. Sadece melekler değil, sadece secde eden Müslümanlar değil. Aslında bütün kainatta da bunu görürsünüz. Onlar da huşu içerisinde Rablerinin karşısında boyunları büküktür. Yeryüzü hakkında Kur'an-ı Kerim başka bir yerde hamide kelimesini kullanır. İkisinin manası yakındır birbirine. O da kupkuru demek. Burada haşia kelimesi, o da kuru ama boynu bükülmüş ve kurulmuş manasında. Burada Allah Azze ve Celle haşia tabirini kullanırken başka yerde hamide tabirini kullanır. Orada mevzu başkadır, burada mevzu başkadır o yüzden. Her ikisinde de yeryüzü boynu büküktür aslında. Her ikisinde de yeryüzü kurudur aslında. Fakat orada o tabir kullanılırken burada özellikle tesbihattan bahsedildiği için Allah Azze ve Celle haşia tabirini kullanmıştır. Yeryüzü melekler gibi huşu içerisindedir. Nasıl ki melekler boyunları bükükse Rablerinin huzurunda, aynı şekilde yeryüzü de boyunları büküktür. Sonbahar geldiği zaman, kış geldiği zaman فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ Ama onların üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman hareketlendiğini görürsün ve canlandığını görürsün. Harekete geçerler, canlanırlar, diri hale gelirler. Bunu Allah Azze ve Celle neden anlatıyor bize? اِنَّ الَّذِي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى İşte bunun için. O Allah ki onları, o yeryüzünü ölmüş gibi görünen, boynu bükük olan, kupkuru olan o ağaçları ve otları nasıl ki yağmur yağdırmak suretiyle yeniden canlandırıyor, harekete geçiriyor, hayat veriyorsa aynı şekilde bunu yapan lemuhyil mevte ölüleri de meyyitleri de yaratır. ahireti ispat etmek için bunu kullanıyor yani. Denilmek isteniyor ki ey insanlar, sonbaharda görüyorsunuz tabiat haşia oluyor, boynu bükülüyor. Kış geliyor, kupkuru oluyor. Baktığınız zaman kupkuru görüyorsunuz, ölü görüyorsunuz. Ama yağmur yağdığı zaman ilkbaharda yeniden canlandığını görüyorsunuz ve şu anda ilkbahar mevsimindesiniz ve bunun etrafınızda görmektesiniz. Bakın her taraftan fışkırıyor otlar. Her taraftan çiçekler fışkırıyor, ağaçlar yaprak vermeye başlıyor. Her tarafta bunu görebilirsiniz. Demek ki hepsi bir yerden talimat alıyor. Demek ki hepsinin komutanı aynıdır. Hepsinin padişahı aynıdır. Hepsi bir yerden talimat geldiği zaman hareketleniyor, harekete geçiyor, canlanıyor. Bu neyi gösteriyor? Hakikatte bunlar ölmemişlerdi. Ölü gibi görünüyorlardı. Siz de böylesiniz deniliyor yani. Onlar nasıl bu şekilde canlandırılıyorsa ilkbaharda, siz de öyle canlandırılacaksınız. Size de bir yağmur yağacak ve sizi de böyle canlandıracak. Hakikatte ölmüş olan bir ağaç ilkbaharda canlanmaz. Hangi ağaçlar canlanır? Ölmemiş olanlar. Allah Azze ve Celle demek istiyor ki aslında siz de ölmüyorsunuz. Sadece şekil değiştiriyorsunuz. Başka bir hayata geçiş yapıyorsunuz. Hayattan hayata fark var. Hayatlar farklı farklı, ölümler farklı farklı. Meleklerinki de hayat, bizimki de hayat ama aynı değil. Hayvanlarınki de hayat, bizimki de hayat ama aynı değil. Bitkilerinki de hayat, hayvanlarınki de hayat ama aynı değil. Aynı şekilde ölülerin de bir hayatı var. Bizimkinden farklı ama bir hayatı var. Allah Azze ve Celle onu kastediyor. Nasıl ki yeryüzü gerçekte ölmüş olsa baharda yeşermez. Aynı şekilde siz de gerçekte ölmüyorsunuz. Şekil değiştiriyor, başka bir hayata geçiş yapıyorsunuz. Aslında ölmüyorsunuz. Zaten insan ölseydi kabirde melek gelip de soru sorar mıydı? Ölüye soru sorulur mu? Men Rabbuk ve men Nebiyyuk ve men Dinuk sualleri ölüye sorulur mu? Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir sualleri? Canlıya sorulur ve akıllı bir varlığa sorulur. Demek ki hala canlıdır ve hala aklı başındadır ve cevap verebilmektedir. Kafir la edri derken, bilmiyorum derken, mümin Rabbi Allah der, Rabbim Allah'tır cevabını verebiliyor. Demek aklı başındadır. Demek ölüm diye bir şey yoktur. Sadece bir hayat değişikliği var. O yüzden Kur'an-ı Kerim burada bakın diyor tabiata. İlkbaharda nasıl canlanıyor? Suyu indirdiğimiz zaman nasıl canlanıyor? Hatta cansızları bile canlandırmıyor mu? Toprak cansız, su cansız. Bu iki cansızdan tohum atıldığı zaman bu iki cansızdan canlı çıkmıyor mu? Koskoca ağaçlar çıkmıyor mu? Cansızlardan canlılar her gün gördüğümüz bir şeydir aslında. İnsan insanın tekrar yaratılmasını uzak görüyor. Olur mu diyor Übey bin Halefler? Olur mu? Bir seferinde bir insan kemiği bulmuştu ve getirmişti. Peygamberimizin önünde parçaladı ve onun önüne attı. Dedi ki ya Muhammed, bu mu tekrar dirilecek? Yasin suresinde Allah Azze ve Celle ona cevap verir. Ve darabe lene meselen ve nesiye halka. Kendi yaratılışını unuttu da bize misal getiriyor. Halbuki nasıl yaratılmış onu düşünmüyor. Kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm. Dedi ki bu çürümüş kemikleri kim tekrar diriltecek? Kul yuhyihellezî enşâhe evvele merra ve huve bikulli halkin alîm. De ki evvelu merra kim yaptıysa, ilk defa kim yarattıysa o, çünkü o her türlü yaratmayı bilendir. İlk defa yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı zor? Madem ilk defa yaratmak zor, onu başarmış, İkinciyi mi başaramayacak? De ki ilk defa yaratan. Başkası yapamaz, doğru söylüyorsun. Çürümüş kemik yeniden nasıl dirilecek? Evet, insan için mümkün değil. Ama ilk defa yaratandan bahsediyorsun. İlk defa yapmak daha zordur. Onu başarmış da ikinciyi mi başaramayacak? Kainata bir baksalardı Allah'ın kudretinin sonunun olmadığını görürlerdi. Kainata bakmayanların konuşması bu. Kainata bakan adam kainattaki kudretin sonsuz bir kudret olduğunu görebilir. Sonsuz sayıda varlık yaratılmaktadır. Her gün öldürülmekte, yerine yenileri yaratılmaktadır. Ve bu devam edip gitmektedir. Sonsuz bir kudret karşımızda var. Bunu her akıllı insan anlayabilir. Ama onlar kainata bakmak istemiyorlar. Çünkü kainata bakarlarsa, kainatı böyle mükemmel idare eden Allah'ın insanı başıboş bırakmayacağını da anlarlar. O zaman o Allah'ın peygamber göndereceğini kabul etmek zorunda kalırlar. Peygamberi kabul ederlerse o zaman hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. İşte sıkıntı buradadır. Hayatlarını değiştirmemek için ahireti inkar etmektedirler. Yoksa kainata bakan insan bu Allah için ahiretin mümkün olduğunu gayet rahat anlayabilir. Bu kadar varlığı yaratan, idare eden, öldüren, tekrar yaratan, tekrar öldüren. Bunun kudretinin sınırı yok. İnsan aklıyla bunu anlayabilir. Kainat Allah'ın kudretinin bir delilidir. Allah Azze ve Celle sonsuz varlık yarattı. Sonsuz bir imana sahip olalım diye. Yoksa bize bir dünya, bir güneş, bir ay yeterdi. Bize 3 tane elma, 5 tane armut yeterdi. Bize ekmek, yemek yeterdi. Ama Allah Azze ve Celle milyar kere milyar, katrilyon kere katrilyon yaratıyor. Sonsuz yaratıyor. Yıldızları bile sayamazsınız. Bırakın küçük varlıkları, koca yıldızları bile sayamazsınız. Bu kadar neden yaratıyor? Bizim bu kadar varlığa ihtiyacımız yok. Sonsuz varlık yaratıyor, sonsuz bir imana ulaşalım diye. Onun kudretinin sonsuzluğunu anlayalım diye. Ama insan bakmıyor ve düşünmüyor. O yüzden tekrar nasıl yaratılacağız deyip bunu mümkün görmüyor. Halbuki sen zaten ölü değil miydin? Topraktan çıktın sen. Baban topraktan çıkan bir şeyleri yedi. Babanın belinde sperm oldun. Cansız topraktan ve sudan çıkan şeyleri baban yedi. O cansız şeylerden canlı çıktı. Baban onu yedi. Babanın belinde sperm oldun. Annen onu yedi. Annenin vücudunda yumurta oldun. Sonra bunların birleşimiyle sen dünyaya geldin. Şöyle bir düşün, sen yoktun, var edildin. Sen zaten yoktan var edildin, ölülerden yaratıldın, topraktan yaratıldın. Toprak ölü değil miydi? İnsan bunun üzerinde kafa yormak istemiyor. Ahiretin ilmi ispatı çoktur ama o ilmi ispatları bilmese bile insan sadece kainata baksa bile bu kainatın sahibinin her şeye kadir olduğunu anlayabilir. İşte innellezî ahyâhe lemuhyil mevtâ. O Allah ki bunlara hayat veren Allah elbette ki ölüleri tekrar diriltir. İnnehu alâ kulli şeyin kadir. Çünkü o Allah her şeye kadir olan bir Allah'tır. Onun her şeye kadir olduğuna kainat şahittir. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala. El-Fatiha.